Hikayeler O. Henry, Somut Yayın Dağıtım, Yayın Yönetmeni Ahmet Say. Bu kitap 95 sayfadır. 6 nokta kayıt stüdyosunda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 25 Ağustos 2011. Okuyan Levent Filyoz. Yazar hakkında. Geçen yüzyılın sonunda Amerika Birleşik Devletleri'nin yetiştirdiği en önemli yazarlardan biri de O. Henry'dir. Asıl adı William Sidney Porter olan O. Henry'nin babası doktordu. Annesinin ölümünden sonra okulu bırakan genç Porter, bir hayvan çiftliğinde çalışmak üzere Texas'a göç etti. Orada İspanyolca, Fransızca ve Almanca öğrendi. Bir süre sonra çiftlik yaşamından sıkılarak banka memurluğuna geçti. Fakat çok geçmeden serüvenci kişiliği yüzünden bir muz gemisiyle Honduras'a gitti. Meksika ile Güney Amerika arasındaki kıyıları dolaştı. Birçok serüvenden sonra New York'a yerleşerek hikaye yazarlığına başladı. Yazdığı küçük ve sevimli hikayeler Amerika'da büyük ilgi gördü. Bir yıl içinde 65 hikayesi yayınlanan O. Henry büyük bir üne kavuştu. Yazarımız sürpriz hikaye denen türün ilk ve en başarılı temsilcisidir. Her hikayesi beklenmeyen, şaşırtıcı bir biçimde son bulur. Küçük okurlarımızın bu alaylı, şaşırtıcı ve serüven dolu sevimli yapıtları çok seveceğinden eminiz. Kitap üzerine. Elinizdeki kitapta bulunan hikayeler sizlere çok değişik kişileri tanıtacaktır. Kovboylar, gangsterler, genç ressamlar, esnaflar, polisler, çocuklar ve yoksul insanlar. Göreceğiniz gibi her hikaye ayrı bir renk ve ayrı bir tat taşımaktadır. Bu çok renkli dünyayı kimi zaman gülerek, kimi zaman hüzünlenerek tanıyacaksınız. Kızıl Derili Reis'i nasıl kaçırdık? İyi bir işe benziyordu, daha doğrusu başlangıçta bize öyle gelmişti. Ama bakın sonra neler oldu, durun da anlatayım. Bill ile birlikte Amerika'nın güneyindeki Alabama eyaletindeydik. Burada Summit adlı bir kasaba vardı, insanları kendi halindeydi. İşte bu kasabada bir iş çıkarmak istiyorduk. İş ama yağlı bir iş olmalıydı bu. Aslında hemencecik milyonlar kazanmayı düşünmüyorduk. Niyetimiz çocuk kaçırmak ve ailesinden fidye istemekti. Bill ile ben 600 dolar kadar bir para biriktirmiştik. Başka bir eyalette Delaware'li bir iş çevirebilmek için 2000 dolar daha gerekiyordu. Summit kasabasında kaçıracağımız çocuğun babasından alacağımızı umduğumuz parayla işler yoluna girecekti. Bilindiği gibi böyle taşra yerlerinde babalar çocuklarına daha düşkündür. Üstelik büyük kentlerde gangster diye girişmenin tehlikeleri fazladır. İşte bunun için Summit'te çocuk kaçırmak iyi bir işe benziyordu. Kasabada Ebenezer Dorset adında zengin bir adamın tek çocuğu vardı. 10 yaşlarında suratı çilli bir oğlandı bu. Dorset oğlunu kurtarmak için 2000 dolar vermez miydi? İnsan çocuğu için canını bile vermez mi? Yaptığımız kaçırma planı ise eksiksizdi. Summit kasabasının birkaç kilometre uzağında çalılık ve ağaçlarla kaplı sivri bir tepe vardı. Bu tepenin arka tarafında bulduğumuz bir mağaraya ilerisini düşünerek bolca yiyecek yığdık. Bir akşam güneşin battığı sıralarda otomobilimizle Dorset'in evinin önünden geçtik. Çocuk sokaktaydı. Karşıdaki tahta perdenin üstüne tünemiş olan kediye taş atıyordu. ''Ey çocuk!'' diye bağırdı Bill. ''Arabayla gezmek ister misin? Sana şeker de veririz.'' Cevap olarak Bill'in gözünün üstüne bir taş oturttu. Bill arabadan inerken şöyle homurdandı. Bu taş babasına 500 dolar fazlaya mal olacak. Çocuk bize hırçın bir Hint horozu gibi karşı koydu. Sonunda zor bela onu arabanın içine atarak gazladık. Kasabadan uzaklaşıp mağaraya geldik. Karanlık bastıktan sonra kasabadan kiraladığımız otomobili götürüp geri verdim ve yürüyerek mağaraya döndüm. Bill yüzündeki sıyrık ve yaralara plaster yapıştırıyordu. Mağaranın önündeki kocaman kayanın yanında bir ateş yanıyor, sarı saçlarının arasına iki uzun kuş tüyü takmış olan çocuk da kaynayan kahve cezvesinin başında oturuyordu. Yaklaştığım zaman gözüme uzun bir değnek uzatarak bağırdı. ''Ey soluk suratlı alçak herif, Kızılderili Reis'in köyüne girmeye nasıl cesaret ediyorsun?'' Bill dizlerindeki çürükleri yoklayarak ''İşler yolunda'' dedi, ''Kızıldericilik oynuyoruz.'' Şimdi ben ayı avcısı oldum. Kızılderili Reis'e esir düştüm. Yarın sabah kafamın derisi yüzülecek. Of, öyle fena tekme atıyor ki. Çocuk gerçekten hayatının en mutlu anlarını yaşıyor gibiydi. Kızılderilicilik oynamanın sevinci ona burada hapis olduğunu unutturmuştu. Bana yılan göz adını taktı ve sabahleyin savaşçıları dönünce yakılacağımı söyledi. Sonra yemeğe oturduk. Çocuk ağzına koca bir et parçasıyla yumruk kadar bir ekmek doldurarak konuşmaya başladı. Buradan çok hoşlandım. Daha önce Kızılderili köyünde yaşamamıştım. Henüz 9 yaşındayım. Jimmy'nin teyzesinin benekli tavuğu var ya, onu fareler yedi. Hey ahbap, burada gerçek Kızılderililer var mı? Biraz et versene. Rüzgar ağaçların sallanmasından mı çıkar? Köpeğimizin 5 yavrusu var. Senin burnun neden kırmızı? Babam çok zengindir. Yıldızlar sıcak mıdır dersin? Geçen cumartesi Walker'ı 2 kere dövdüm. İp olmadan kurbağa tutulmaz. Öküzler neden böğürür? Portakal neden yuvarlaktır? Bu mağaradaki yatağımız nerede? Papağanlar konuşuyor da maymunlar neden konuşmuyor? Boyuna Kızılderili olduğunu söylüyor, ağaç dalından yaptığı tüfeğini kapıp habire mağaranın önüne çıkıyordu. Böylece soluk benizlilerden birini yakalayacağını umuyordu. Bazen de Kızılderililer gibi savaş naraları atıyordu. Sordum, reis evine gitmek istiyor musun? Yok, evde böyle eğlenemem. Bu kampı çok sevdim. Hey yılan göz, beni eve götürmezsin değil mi? Şimdilik götürmem dedim. Bu mağarada birkaç gün daha kalacağız. Oh ne güzel dedi. Hiç bu kadar güzel oyunlar oynamamıştım. Gece 11'de yattık. Yere battaniyeler sermiştik. Kızılderili reisi ortamızda yatıyordu. Tam 3 saat bizi uyutmadı. İkide bir fırlayıp tüfeğini alıyor dışarı koşuyordu. Yaprak ışırtılarını mağaraya yaklaşan bir haydut çetesinin ayak sesleri sanıyordu. Sonunda uyuyabildim. Rüyamda kendimi sarışın bir korsan tarafından kaçırılmış ve bir ağaca bağlanmış olarak gördüm. Gün ışırken Bill'in çığlıklarıyla uyandım. Normal bir sesle bağırmıyordu Bill. Canhıraş çığlıklar atıyordu. Ne olduğunu anlamak için kalkıp baktım. Kızılderili reis bir eline Bill'in saçını dolayarak adamcağızın karnına oturmuş, öteki elinde de et kesmek için kullandığımız keskin bıçağı sallıyordu. Önceden verilmiş karara göre Bill'in kafa derisini yüzmemeye girişiyordu. Bıçağı çocuğun elinden aldım, yatmasını söyledim. O andan başlayarak Bill'in morali hep bozuk gitti. Çocuk uyuyor gibi yapıyordu. Ben biraz daha kestirdim ama reisin savaşçıları gelince yakılacağımı düşünerek uykum kaçtı. Korkmuş olduğumu sanmıyorum. Nedense kalkıp pipomu yaktım. İlerideki kayaya yaslandım. Bill sordu, neden böyle erkencisin Sam? Ben mi? Omzumda bir ağrı vardı, uyuyamadım. Yalancısın dedi Bill. Bal gibi de korkuyorsun. Güneş doğarken yakılacaktın. İşte bundan korktun değil mi? Kibrit bulsa bu çocuk onu da yapar. Nasıl yaramaz bir çocuk değil mi Sam? Böyle bir yumurcağı eve geri almak için aklı başında biri para verir mi sanıyorsun? Tabii verir diye cevap verdim. Anneler babalar yaramaz çocukları daha da severler. Hadi kalk, sen şimdi reisle kahvaltı hazırla, ben de etrafı bir dolaşayım. Mağaradan çıkıp yukarılara tırmandım. Etrafı gözlerimle yokladım. Uzaklarda görünmekte olan Summit kasabası sakinlerinin çocuk hırsızlarını çoktan aramaya çıkmış olabileceklerini düşünüyordum. Ama bizim bulunduğumuz tepeye gelen giden yoktu. Görebildiğim tek şey uzaklarda çift süren bir adamdı. Kasabalıların aramaya çıktığı falan yoktu. Herhalde çocuğun kaçırıldığı henüz fark edilmemişti. Sonra mağaraya döndüm. İçeri girdiğim zaman Bill soluk soluğaydı ve duvara dayanmıştı. Çocuk ise elindeki koca taşı göstererek onu ezeceğini söylüyordu. Bill kesik kesik konuştu. Dumanı tüten sıcak patatesi ensemden içeri attı, gömleğimin içine. Ben de ona 2 tokat vurdum. Yanında tüfek var mı Sam? Çocuğun elinden taşı alarak kavgacıları yatıştırmaya çalıştım. Yumurcak Bill'e şöyle bağırdı. Senin canına okuyacağım. Şimdiye kadar reise el kaldırıp da cezasını görmemiş insan yoktur. Görürsün sen. Kahvaltıdan sonra çocuk cebinden bir meşin parçasıyla sicimler çıkarttı. Dolaşık sicimleri sökmeye çalışarak dışarı yürüdü. Bill merakla sordu. Şimdi ne yapacak dersin? İnşallah kaçmak için gitmiştir. Böyle şeyler düşünme diye cevap verdim. Evine düşkün bir çocuk değil. Hem kaybolmuş olması Summit'te telaş uyandırmışa benzemiyor. Belki de çocuğun kaybolduğundan henüz kimsenin haberi yoktur. Annesiyle babası geceyi halasında ya da komşulardan birinde geçirdiğini sanıyorlardır. Ama artık bugün iş anlaşılır. Bill, bana kalırsa bu akşam babasına $2000 istediğimizi yazalım. O sırada reisin zafer narasını duyduk. Çocuğun cebinden çıkardığı o garip şey ise sapandı. Sapanı başının üstünde çevirmeye başladı. Kendimi yere attım. Bill'den ise hohlar gibi derin nefes alma sesi geldi. Yumurta büyüklüğünde bir taş parçası sol kulağının arkasına oturmuştu. Bill dengesini kaybetti ve bulaşıkları yıkamak için ısıttığımız suyun içine düştü. Onu sürükleyip kenara çektikten sonra başından aşağı boyuna kovayla su döktüm. Birkaç saat sonra Bill kendine geldi. Eliyle kulağının arkasını yoklayarak, "Beni bu çocukla yalnız bırakmayacaksın değil mi Sam?" dedi. Çocuğu yakalayıp omuzlarından sarstım. "Bak uslu durmazsan seni şimdi babana götürürüm. Söyle bakalım uslu oturacak mısın?" "Şaka yapıyordum," dedi. "Ayı avcısının canını acıtmak istemezdim ama o da bana vurdu." "Dinle yılan göz, beni eve göndermezsen ve bugün istediğim oyunu oynamama izin verirsen uslu dururum."
"Ne oyunu oynayacağını bilmiyorum. Buna karar vermek için Bill ile anlaşın. Bugün oyun arkadaşın gene Bill. Benim biraz işim var, gitmem gerek."
Çocuk Bill'den özür diledi. Birbirlerinin elini sıktılar. Sonra Bill'i kenara çektim. Summit'e yakın olan bir köyde çocuğun ortadan kaybolmasının ne gibi yankılar uyandırdığını öğrenmeye çalışacağımı söyledim. Ayrıca o akşam Ebenezer Dorset'e bir mektup göndermeyi düşünüyordum. Bill dedi ki, "Bak Sam, depremde, su baskınında, yangında, kumarda, tren soygunlarında gözümü kırpmadan senin yanındaydım. Bu iki bacaklı füzeye benzeyen oğlanı kaçırdığımız güne kadar sinirlerim bozulmamıştı. Ama bu çocuk beni mahvetti. Beni onunla uzun süre yalnız bırakmazsın değil mi?"
"Akşama kadar dönerim. Gelene kadar çocukla oyna. Haydi şimdi Dorset'in mektubunu yazalım."
Kızılderili reisi battaniyeye sarılmış olarak mağaranın ağzında dolaşıp nöbet tutuyordu. Bill ile ben baş başa verip mektubu yazmaya başladık. Bill ağlamaklı bir suratla 2000 yerine 1500 dolar istememizi söylüyordu. "Bu 20 kiloluk çilli yaban kedisine kimse 2000 dolar vermez. 1500'e razıyım. Bu işten bana 500 dolar versen yeter." Bill'i rahatlatmak için söylediklerini kabul ettim. Sonra şöyle bir mektup yazdık. "Bay Ebenezer Dorset, oğlunuzu uzak bir yere kaçırmış bulunuyoruz. En ünlü dedektifler bile onu bulamaz. Çocuğu geri vermek için koşullarımız şunlardır. 1500 dolar istiyoruz. Para bu gece yarısı cevabınızı atacağınız kutuya bırakılmalıdır. Koşullarımızı kabul ederseniz cevabınızı bu akşam tek bir haberci ile gönderiniz. Köye giden yolda tarlaların yanında birbirinden 100 metre uzaklıkta 3 ağaç vardır. Üçüncü ağacın arkasında kartondan bir kutu bulunacaktır. Haberci cevabınızı bu kutuya atmalı ve hemen Summit'e dönmelidir. Eğer hile yaparsanız ya da dediklerimizi aynen yerine getirmezseniz oğlunuzu bir daha göremezsiniz. Para ödendikten 3 saat sonra çocuk evine gönderilecektir. Koşullarımız kesindir. Kabul etmediğiniz takdirde başka bir öneri almayacağımızı biliniz. İki çılgın adam."
Mektubu cebime koydum. Gideceğim sırada çocuk yanıma gelerek, "Yılan göz, bana söz vermiştin. Sen gittikten sonra istediğim oyunu oynayacaktım," dedi.
"Ne istersen oyna," diye cevap verdim. "Bill de seninle oynar. Söyle bakayım, nasıl bir oyun bu?"
"Ben kara izciyim. Kızılderililerin geldiğini arkadaşlarıma haber vereceğim. Kızılderili olmaktan bıktım artık. Biraz da kara izci olayım, ne dersin?"
"Peki," dedim. "Zararlı bir oyuna benzemiyor. Herhalde Bill vahşileri yenmende sana yardım eder."
Bill çocuğa kuşkuyla bakarak, "Peki ben ne yapacağım?" diye sordu.
"Sen benim atımsın," dedi kara izci. "Hadi bakalım diz çök, ellerini koy. Ben kampa atsız gidemem ki."
Bile göz kırptım. "Çocukla ilgilen. Şu işi bitirene kadar dayan."
Bill dört ayak durdu. Gözlerinde kapana kıstırılmış bir tavşanın bakışları vardı. Boğuk bir sesle sordu. "Kamp uzakta mı oğlum?"
Kara izci cevap verdi. 90 kilometre ötede. Hadi yürü de zamanda yetişelim de."
Kara izci Bill'in sırtına atladı ve topuklarıyla adamın kaburgalarını mahmuzladı. Bill, "Allah'ını seversen çabuk gelsem," diye yalvarıyordu. "Keşke 1000 dolardan fazla istemeseydik." Summit'in yakınındaki köye giderek posta kutusunun bulunduğu bakkal dükkanına girdim ve içeridekilerle konuşmaya başladım. Saklı bir köylü çocuğun kaybolmasıyla Summit kasabasının telaşlandığını söylüyordu. Öğrenmek istediğim zaten buydu. Birkaç paket sigara aldım, fasulyenin fiyatını sordum ve mektubu posta kutusuna attım. Bakkal postacının bir saat sonra gelip mektupları Summit kasabasına götüreceğini söyledi. Burada işim bitmişti. Mağaraya döndüğümde Bill ve çocuk görünürlerde yoktu. Birkaç kez seslendim, cevap veren çıkmadı. Ben de öylece durup beklemeye başladım. Yarım saat kadar sonra çalılar hışırdamaya başladı, Bill gözüktü. Arkasından da tıpkı izciler gibi ayak parmaklarının ucuna basarak çocuk geliyordu. Gülüp duruyordu çocuk. Bill beni görünce durdu, şapkasını çıkarıp yüzündeki terleri mendiliyle sildi. Çocuk ise Bill'in 10 adım gerisinde duruyordu.
"Sam," diye söze başladı Bill, "bana kalleş diyeceksin ama başka çarem yoktu. Çocuğu evine yolladım. Kusura bakma ama bu iş burada biter. Bu işkenceye kimse benim kadar katlanamazdı."
"Ne oldu Bill?" diye sordum.
"Onun 90 kilometre dediği yolu gittik. Biliyorsun ben at olmuştum. Kamptakileri kurtardıktan sonra ödül olarak bana yem verildi. Ama arpa yerine dişlerimin arasına kum tıkıştırıldı. Daha sonra topraktaki deliklerin nereye uzandığını, bir yolun neden iki ucu bulunduğunu ve otların neden yeşil olduğunu anlattım. Bak sen, bundan fazlasına dayanamazdım. Çocuğun yakasından tuttuğum gibi dağdan aşağı indirdim. Tekmeleyip duruyordu. Bacaklarım çürük içinde kaldı. Elimdeki ısırıkların yarası kim bilir kaç hafta sonra geçer.
Billy sakince dinliyordu. Konuşmasını sürdürdü.
Neyse ki gitti. Summit yolunu gösterip kıçına bir tekme attım ve onu tepeden aşağı yuvarlayarak kasabaya 5 metre daha yakınlaştırdım. Bu işten para kazanamayacağımız için üzgünüm. Ama ya o evine gidecekti ya da ben tımarhaneye gidecektim.
Yüzündeki anlamdan her tarafının ağrıdığı belliydi. Ama çocuktan kurtulduğunu sandığı için memnundu. Bill dedim, sizin ailede kalp hastalığından ölen yok değil mi?
Hayır, ailede verem ve sıtmadan ölenler var ama kalpten yok. Neden sordun?
Öyleyse dönüp arkana bakabilirsin. Bill arkasına dönüp çocuğu görünce mosmor oldu. Yere çömelip otları yolmaya başladı. Boyuna ot yoluyordu. Delirmiş olabileceğini düşündüm. Sonra ona planımızın başarıyla sürdüğünü ve eğer Dorset kabul ederse bu gece parayı alıp uzaklaşacağımızı söyledim. Bunun üzerine Bill kendine geldi ve çocuğa gülümsedi.
Eminim Dorset'ten parayı alacaktık. Öyle usta bir planım vardı ki tereyağından kıl çeker gibi parayı alıp sıvışacaktık. Çocuk hırsızlığını meslek edinmiş olanlar benim planımı öğrense mutlaka aynı uygulamaya geçerlerdi. Cevabın ve sonra da paranın bırakılacağı ağacın çevresi düzlüktü. Eğer oraya bir polis gizlenecek olsa önceden görürdüm. Oraya gelen birisini daha yoldayken görmek işten değildi. Daha da tedbirli davrandım. Saat 8:30 olmadan ağaca tırmanmış, yaprakların arasına gizlenerek haberciyi bekliyordum. Tam saatinde bisikletle bir çocuk geldi. Karton kutuyu bulup içine bir kağıt bıraktı, sonra hemen döndü. Ağacın üstünde sessizce bekliyordum. Orada bir saat daha kaldım. Sonra aşağı inerek kağıdı aldım. Yarım saat sonra mağaraya dönmüştüm. Ateşin başında Billy ile birlikte mektubu okumaya başladık. Şunlar yazılıydı.
İki çılgın adam. Oğlumun geri verilmesi için istediğiniz parayı bildiren mektubunuzu aldım. Fazla para istiyorsunuz. Kabul edeceğinizi umduğum başka bir önerim var size. Çocuğu eve getirip bana $250 verirseniz bu iş kapanır. Ama mutlaka gece gelmelisiniz. Çünkü komşular onun kaybolduğunu sanıyorlar. Eğer kaçıranların onu geri getirdiğini görürlerse başınıza neler gelir bilemem. Saygılarımla, Ebenezer Dorset.
Vay utanmaz serseri diye bağırdım. Bill'in halini görünce durakladım. Arkadaşımın gözlerinde yalvarıcı bir anlam vardı.
Sam dedi, $250 nedir ki? Paramız var. Bu çocukla bir gece daha geçirmemizi mi düşünüyorsun? Bence Dorset yumuşak bir adam, az istemiş. Bu fırsatı kaçırmayacaksın değil mi?
Gerçeği kabul etmek zorundaydım. Evet, bu yumurcak sinirlerimi bozuyor. Gece onu evine götürüp parayı veririz ve hemen kaçarız. O gece Kızılderili reisi götürdük. Yolda babasının ona gümüş kaplamalı bir tüfek alacağını ve ertesi sabah hep birlikte ayı avına gideceğimizi söyledik. Ebenezer Dorset'in kapısını saat tam 12'de çaldık. İşte bu saatte biz sözüm ona ağacın altından $1,500 alacaktık. Öyle olmadı. Aynı saatte Bill Dorset'e $250 verdi. Çocuk kendisini eve bırakacağımızı sezince yaygarayı kopardı. Bill'in bacaklarına yapıştı. Babası ise insanın derisine yapışmış bir plasteri söker gibi çocuğu Bill'den kopardı. Bill sordu, ''Bu çocuğu daha kaç dakika sıkı tutabilirsiniz?''
''Eski gücüm kalmadı,'' dedi babası. ''Ama sanıyorum 10 dakika tutabilirim.''
''Bill yeterli,'' dedi. ''10 dakikada bütün Amerika'yı baştan başa geçip Kanada sınırına girmiş olurum.'' Kötü bir koşucu olmadığım halde bizim Şişko bile Summit kasabasının ancak 2 kilometre ötesinde yetişebildim. Birinci ayrımın sonu. Sayfa 30.